Ayrım 51.
Yetişkin olduklarında da benzer davranışlar gösterirler. Öyle istedikleri, hatta bu konuda düşündükleri için değil, fakat böyle öğrendikleri için. Dolayısıyla uyma davranışı bu bağlamda düşünülmelidir. Bir toplumda gördüğümüz ve uyma adını verdiğimiz davranış ve inanış benzerliğinin çoğu gereklilik ve öğrenme sonucudur. Böylece uyma genellikle olumsuz bir anlam taşısa bile çoğu kez insanların benzer olmaları, benzer davranmaları için iyi nedenler vardır. Gerçek uyma davranışı, benimseme. Ancak insanların gerekmediği ve ortak öğrenmeye dayanmadığı halde benzer davrandıkları zamanlar da vardır. İki davranışsal seçenekten birisini tercih etmede özgür olan ve bunlardan birisine ilişkin kişisel bir tercihi bulunmayan bir kişi, genellikle başka insanların tercih ettiği seçenekte karar kılacaktır. Bir dizi başka arabanın arkasında araba kullanırken belli bir kavşakta önündeki bütün arabaların sola döndüklerini görürse, gideceği yol hakkında ek bilgiye sahip olmadığı sürece kendisi de sola dönmek yönünde büyük bir zorlanma duyacaktır. Caddede bir kişi yukarıya baktığında çevredeki diğer insanlar da yukarıya bakmak eğilimindedirler. Eğer birisi normal ölçülerinden 20 kat daha büyük bir Campbell çorba kutusunun aç parantez Campbell's Soup Can kapa parantez büyük bir sanat eseri olduğunu söylerse, bir başkası ona katılır ve kutuyu oturma odasında görebilmek ayrıcalığı için binlerce dolar öder. Şerif, 1935, bu tür uyma davranışını çok açık bir biçimde göstermiştir. Bunu yaparken otokinetik etki olarak bilinen algısal bir etkiden yararlanmıştır. Bu olay tümüyle karanlık bir odanın bir ucundaki bir ışık noktasının öteki uçtan bakıldığında tümüyle hareketsiz olmasına karşın hareket ediyor gibi görünmesidir. İkinci Dünya Savaşı sırasında bu etki, önlerinde uçan uçağın ışıklarını izlemeleri gereken pilotları rahatsız etmiştir. Çünkü bu ışıklar yanıltıcı ve düzensiz bir biçimde hareket ediyor görünmüşlerdir. Pilotlar bazen yönlerini şaşırıp yollarını kaybetmişlerdir. Sonunda otokinetik etkiyi ortadan kaldıran, yanıp sönen ışıklar kullanılarak sorun çözülmüştür. Şerif'in amaçları bakımından bu etkinin iki önemli özelliği, gözleyen herkes için geçerli olması ve gözleyen kişinin ışığın ne kadar hareket ettiğini kestirebilmesinin çok güç olması idi. Genellikle ışık değişik hızlarda ve yönlerde çılgınca hareket eder görünmektedir. Şerif'in deneyinde her denek tek olarak tümüyle karanlık bir odaya alınmış ve kendisine odanın öteki ucunda yanan tek bir ışık noktası gösterilmiştir. Deneklere ışığın hareket ettiği, aç parantez, otokinetik etkiyi bilmediklerinden buna inanmışlardır, kapa parantez ve kendilerinden beklenenin ışığın ne kadar, parantez içinde uzaklık olarak, hareket ettiğini kestirmek olduğu söylenmiştir. Tahminler çok büyük farklılıklar göstermiştir. Birçok denek ışığın 1 ya da 2 inç, aç parantez, 2,5-5 santim arasında, kapa parantez, hareket ettiğini düşünürken bir denek 80 feet, yaklaşık 25 metre hareket ettiğini söylemiştir. Aç parantez, öyle görülüyor ki bu denek karanlıktan dolayı küçük bir odada olmasına karşın kendisini bir spor salonunda sanmıştır. Kapa parantez. Diğer sözcüklerle ışığın hareket ettiği uzaklık oldukça belirsizdir. Denekler ne kadar hareket ettiğine ilişkin bir fikre sahip olmalarına karşın emin olmaktan çok uzaktırlar. Çünkü kendilerine gerçek hakkında hiçbir şey söylenmemiştir ve ışığı bağlayabilecekleri bir fon ya da nesne yoktur. Şerif bu belirsiz duruma sözde yine ışığın ne kadar hareket ettiğini kestirmeye çalışan diğer bir deneyi aldı. Bu diğer denek gerçekte kendisine gerçek deneyinkinden tutarlı olarak daha yüksek ya da düşük kestirmeler yapması söylenen bir yalancı denekti. İşlem şöyle sürüyordu. Işığın sözde hareket ettiği deneyin ve sonra da yalancı deneyin tahminde bulunduğu bir deneme vardı. Aynı işlem bir dizi denemede tekrarlandı. Bu koşullar altında denek az sonra yalnızken yaptıklarıyla karşılaştırıldığında giderek yalancı deneyinkilere daha çok benzeyen kestirmeler yapmaya başladı. Örneğin denek ışığın 10-15 feet, yaklaşık 4,5 metre arasında hareket ettiğini tahmin etmekle başlamışsa, yalancı denek yalnızca 2 feet, yaklaşık 52 santimetre hareket ettiğini söylemiş, ikinci denemede bunu biraz daha düşürmüştür. Denemeler dizisinin sonunda deneyin tahminlerinin yalancı deneyinkilere çok benzer duruma geldikleri görülmüştür. Bu deneyin kendi yargısına güvenemediği bir durumdu. Biraz bilgisi vardı ancak açık ve belirgin değildi. Kendisiyle aynı bilgilere sahip olduğunu düşünmesine karşın kendisine çok daha fazla güvenen bir başkasıyla karşılaşmıştır. Aç parantez, yalancı deneyin denemeler boyunca tutarlı kesimler yaptığını ve bu yüzden gerçek deneyin onun kendisinden çok daha emin olduğunu düşündüğüne dikkat ediniz. Kapa parantez. Böylece sorun, yalancı denek daha fazla bilgiye sahip olduğu için deneyin ona uyması sorunu değildir. Tersine denek diğer bir kişi kendisininkinden farklı bir şey söylediği, bunu söylemeyi sürdürdüğü ve belki de bu diğer kişi kendinden emin göründüğü için etkilenmiştir. Etkilenme araştırmacının deneyi onun durumu algılaması ile ilgilendiğini, bu yüzden önemli olanın kendi fikirleri olduğunu söylemiş olmasına karşın gözleniyordu. Bu gerçekçi bir neden yokluğunda başkalarına uyma davranışının oldukça güçlü bir göstergesidir. Fakat gerçekte körü körüne bir uymayı göstermediği savunulabilir. Çünkü deneyin hakkında bir yargıya varmaya çalıştığı uyaran aşırı derecede belirsiz bir uyarandır. Işığın ne kadar hareket ettiği konusunda deneyin hiçbir fikri yoktur. Yargıda bulunurken yaptığı tahminden öte gitmiyordu. Tersine yalancı denek, ışığın ne kadar hareket ettiği konusunda kesin bir fikre sahip görünüyordu. Bireylerin algısal yeteneklerinin büyük farklılıklar gösterdiği doğrudur. Ve denek karanlık bir odada ışığın ne kadar hareket ettiğini doğru olarak algılamada yalancı deneyin kendisinden daha iyi olduğunu düşünmüş olabilirdi. Bu koşullar altında deneyin diğer kişiye uyması ya da hiç değilse kendi yargısına varabilmek için diğer kişinin yargılarını başvuru çerçevesi olarak kullanması akla uygun görünecektir. Diğer bir deyişle körü körüne bir uyma gibi görünmesine karşın gerçekte denek için uymayı gerekli kılan bir neden bulunabilirdi. Eş böyle düşünmüştür. Ona göre diğer kişinin yargılarının temel ya da başvuru çerçevesi olarak alınmasının etkisi ortadan kaldırıldıktan sonra ya çok az bir uyma söz konusu olacak ya da hiç olmayacaktır. Eşe göre gerçekler onları desteklendiği zaman insanlar kendi algı ve inançlarına güvenmelerini ve buna uygun olarak da farklı bir görüşte söz birliği etmiş bir grup karşısında bile bağımsız kalabilmelerine yetecek kadar rasyoneldirler. Daha önce anlattığımız deneyi düzenledi ve küçümsenemeyecek bir oranda yaklaşık %35 uyma davranışı gözledi. Eş çalışmasında çizgileri ilişkin yargıları kullanmış olmasına karşın uyma davranışı başka fiziksel uyaranlara, tutum cümlelerine, gerçeğe ilişkin ifadelere ve mantıksal çıkarsamalara ilişkin olarak da görülmüştür. San Francisco ve New York arasında 6000 millik bir uzaklık bulunduğu için denekler ABD'de bir nüfus sorununun bulunmadığı, ortalama olarak erkeklerin kadınlardan 8-9 inç yani 20-23 santim daha uzun oldukları ve erkek bebeklerin yalnızca 25 yıllık bir yaşam beklentileri bulunduğu konularında diğerlerinin yargılarına uydular. Diğer bir deyişle uyaran çeşidine ve doğru yargının açıklık ve belirginlik derecesine bağlı olmaksızın bireyler doğru olandan farklı söz birliği halinde bir grup görüşüyle karşılaştıklarında çoğunluk baskısı küçümsenemeyecek boyutlarda bir uyma davranışına yol açacak kadar güçlüdür. Bu olguyu anlamak istiyorsak durumların belirginliğini akılda tutmak önemlidir. Uyma davranışı gösteren deneklerin doğru yanıt konusunda bir belirsizlik içinde olduklarını ve dolayısıyla çoğunluk tarafından etkilendiklerini düşünme eğilimi vardır. Birçok durumda denekler doğru yanıtın ne olduğu konusunda oldukça kesin bir fikre sahiptirler ve grup baskısı yokluğunda %100 doğru yanıtı vereceklerdir. Gruba uyduklarında doğru yanıtı kesin olarak bilmelerine karşın uymaktadırlar. Bu sonuçlar çok açıktır. İnsanlar gerçekten başka insanlara uyarlar. Hatta bu uyma açık ve belirgin bir durumda dünyaya ilişkin kendi algılamalarına ters düşse bile. Grubun söylediğinin ya da grup yargısının doğru olduğuna gerçekte inanmamaktadırlar. Çoğu durumda kendi özel yargılarının doğru olduğuna inanmaktadırlar. Ancak sorulduğunda yine de diğerlerinin yani çoğunluğun verdiği yanıta katılmaktadırlar. Bu bizim boyun eğme adını verdiğimiz olgudur. İnsanlar bu fikre ve onu destekleyeceği her türlü bilgiye sahiptirler. Buna karşın başkalarının belirttiği fikirlere uymaktadırlar. İnsanlar niçin uyma davranışı gösterirler? Bir uyuma durumunda birey birçok kaynaktan gelen baskı altındadır. Uyuma davranışını etkileyen etmenlerin çoğu uyguladıkları baskının türü açısından sınıflandırılabilirler. Sınıflardan birini bireyin gruba ve kendisine olan güven derecesini belirleyen etmenler oluşturur. Bunlar bireyin grup tepkisinin ne kadar bir bilgiye dayandığına ilişkin düşüncesini etkilerler. Durumdaki diğer bir sınıf etmen bireyin gruba benzeme isteğinin derecesini ya da farklı bir deyişle gruba ters düşmemeye verdiği önemin derecesini etkiler. Ek olarak bireyin kendisinin değişik özellikleri de yani kişilik özelliği onun uyuma eğitimini etkiler. Uyuma davranışını etkileyen değişkenleri tartışırken bu sınıfları akılda tutmak yararlı olacaktır. Özgül değişkenlerin işlerlikleri en açık bir biçimde bu daha genel sınıflar açısından anlaşılabilir. Bilgi ve güven. Diğer insanlar önemli bir bilgi kaynağıdır. Sık sık bizim bilmediğimiz bir şeyi bilirler, böylece onların yaptığını yaparak sahip oldukları bilgiden biz de yararlanabiliriz. Büyük Sahra çölünde bir vaada Arapların bir kuyudan su içip diğerinden içmediklerini gözleyen susamış bir gezgin onların kullandığı kuyudan su içmekle iyi bir şey yapmış olacaktır. Benzer biçimde birisinin Coca-Cola makinesinde sırasını beklerken bir 25'lik kaybettiğini ama 2 onluk bir 5'lik kullandığında başarılı olduğunu gören bir kişi 25'likten önce bozuklukları denemekle iyi edecektir. Ve bir testteki sorulardan birisinin yanıtını bilmeyen ve yanında oturan kişiden kopya çeken bir öğrenci de kendisine yararlı bir uyma davranışında bulunmamaktadır. Bütün bu insanlar bir başkasının yaptığını yapmaktadırlar. Yani uyma davranışı göstermektedirler. Çünkü diğer kişi kendilerinin sahip olmadığı bir bilgiye sahiptir ya da sahip görünmektedir. Bir uyma durumunda birey başlangıçta bir görüşe ya da fikre sahiptir ve sonradan grubun farklı ya da karşıt bir görüşe sahip olduğunu öğrenir. Doğru yanıtı vermek ister. Dolayısıyla gruba güvenmesi ölçüsünde uyma eğilimi artacaktır. Aşırı güven durumunda eğer grubun yanılmaz olduğunu düşünürse kendi fikrinin doğru olduğundan oldukça emin olduğu durumlarda bile gruba katılacak yani uyacaktır. Benzer biçimde eğer grup kendisinin sahip olmadığı yaşamsal bir bilgiye sahipse uyumu yüksek olacaktır. Her iki durumda da birey kendi fikrinin yanlış, grubundakinin doğru olduğuna karar verecektir. Bu tür bir uyumaya biz benimseme adını veriyoruz. Daha az güvenin söz konusu olduğu durumlarda da aynı mekanizma işler. Kişinin gruba güveni arttıkça kendi inancına olan güveni sarsılacak ve uyuma eğilimi artacaktır. Bu her zaman grubun onu ikna ettiği anlamına gelmez. Kendi konumuna olan güveninin gruba karşı çıkmak istememesine yetecek kadar sarsıldığı anlamına gelir. Dolayısıyla bireyin grubun diğer üyelerinin fikirlerine güveni ve kendisininkine olan güvensizliği arttıkça ek olarak grup görüşünün üzerine kurulduğunu düşündüğü bilgi arttıkça uyma eğilimi artacaktır. Ters düşme korkusu. Ters düşme korkusu hemen bütün toplumsal durumlarda temel bir etmendir. Diğerlerinden farklı birisi olarak dışarıda kalmak istemeyiz. Biz de herkes gibi olmak isteriz. Kendisinden farklı düşünen bir grupla karşılaşan bir birey ters düşmek, dışarıda kalmak istemez. Grubun kendisini sevmesini, iyi davranmasını ve kabul etmesini ister. Eğer görüşlerine karşı çıkarsa, grup üyelerinin kendisinden hoşlanmayacaklarından, iyi davranmayacaklarından ve onu bir asi olarak göreceklerinden korkar. Bu sonuçlardan kaçınabilmek için uyma eğilimi gösterir. Grubun kendisinden ayrılmaya ya da kendisine ters düşmeye karşı gösterdiği tepki, bu sürüden ayrılma ya da gruba ters düşme korkusunu haklı göstermektedir. Hemen her grupta tek seslilik ya da söz birliği yönünde güçlü baskılar vardır ve uymayan, farklı telden çalan birisi ciddi sonuçlarla karşılaşma riskini göze almaktadır. Dolayısıyla böyle baskılar sonucu ortaya çıkan uyma davranışına biz boyun eğme diyoruz. Birisi grubun geri kalan üyelerine karşı çıktığında onu gruba uydurmak için değişik çabalar görülür. Bunların en doğrudan olanı onun yanlış, grubun doğru olduğunu ona inandırmaya çalışmaktır. Bu Şahter'in 1951 bir çalışmasında gösterilmiştir. Şahter bir gruba 3 yalancı denek sokmuştur. Bunlardan birisi sürekli olarak gruba karşı çıkmış, birisi önceleri karşı çıkmış sonradan uymuş, birisi de baştan sona gruba uymuştur. Bu koşullar altında grubun geri kalan üyeleri gruptan ayrı düşenlerin ya da karşı çıkanların görüşlerini değiştirebilmek için uzun bir süre uğraşmışlardır. Karşı çıkanlarla güzellikle konuşmuşlar, grubun görüşünü desteklemeleri için kanıtlar göstermişler, gururlarını okşamışlar ve ayrı düşenlerin fikirlerini grubunkiyle uyuşacak biçimde değiştirmek için ellerinden geleni yapmışlardır. Böylesine yoğun bir çabanın hedefi olmak hoş bir şey değildir. Gruba ters düşen kişi herkesi hoşnut etmek ve saldırılarını durdurmak için değişme yönünde büyük bir baskı duyar. Eğer değişirse kabul edilir ve kendisine grubun herhangi bir üyesine davranıldığı gibi davranılır. Ters tutumunu sürdürürse eninde sonunda ona yönelik iletişim durur. Grup onu etkileyemeyeceğine karar verir ve onu görmezlikten gelmeye başlar. Şahter çalışmasında grup, uymayan kişiyi gruba uyan birisinden daha az sevmiş ve onu gruptan atarak reddetme eğilimi göstermiştir. Sıra üyelere iş dağıtımına gelince karşı çıkan kişi hiçbir zaman üst konumlara seçilmemiş ve lider olamamıştır. Tersine en kötü işler ona verilmiştir. Ters düşmenin ya da sürüden ayrılmanın benzer olumsuz sonuçları 6. bölümde, yani saldırganlık, tartışılan Friedman ve Dobb çalışmasında da gözlenmiştir. Bu çalışmada daha önce birbirleriyle hiç karşılaşmamış bir grup insan bir araya getirilmiş ve birbirlerine ilişkin bazı bilgiler verilmiştir. İçlerinden birisi diğerlerinden farklı olarak tanıtılmış, fakat hangi bakımdan farklı olduğu konusu belirsiz bırakılmıştır. Grubun bütün üyeleri onun kişiliğinin her nasılsa kendilerininkinden farklı olduğunu biliyorlardı. Daha sonra gruptan üyelerinden birini bir öğrenme deneyine katılmak üzere seçmesi istenmiştir. Seçilen kişi deneyde öğrenci rolü oynayacak, bazı sorulara yanıt verecek ve her yanlışında kendisine elektrik şoku verilecekti. Bu açıkça içinde bulunulması hoş olmayan bir durumdu. Grup, şok alma, acı çekme görevi için büyük bir çoğunlukla gruba ters düşen üyeyi seçmiştir. Bir başka durumda grup, yılın bir öğrenme çalışmasına katılma karşılığında bir miktar para ödülü için üyelerinden birisini seçmek zorundaydı. Bu olumlu konum için grup, karşı çıkan kişiyi seçmekten kaçınarak hep ortalama bir kişiyi seçmiştir. Diğer bir deyişle, gruba uymayanların kötü ve acı verici işler için seçildikleri, iyi ve ödüllendirici olanlar içinse seçilmedikleri görülmüştür. Grup ayrıca karşı çıkan üyeye doğrudan yaptırımlar da uygulayabilir. ABD'de Western Elektrik Şirketi'nin Hawthorne fabrikasında ücretleri üretimlerine bağlı bir grup işçinin davranışları gözlendi. Her işçi daha çok çalışarak ve daha fazla üreterek daha yüksek bir ücret alabilirdi. Ancak işçilerin yapılacak işin miktarı konusunda kendi standartlarını geliştirdikleri görüldü. Her gün bu miktarda işi tamamladıktan sonra gevşeyip yavaşlıyorlardı. Yalnız bu kadar çalışarak oldukça iyi bir ücret alıyorlardı ve daha fazla çalışmak zorunda değillerdi. Daha fazla çalışan herhangi birisi diğerinin kötü görünmesine yol açacaktı ve yönetimin daha fazla üretim beklentisi geliştirmesine neden olabilirdi. Bu yüzden grup üretimini oldukça düşük bir ortalama düzeyde tutmak istiyordu. Bunu yapabilmek için grup belirlenen düzeyi aşmamalarını sağlamak yönünde üyelerine yoğun bir baskı uyguluyordu. İlk olarak grup bir davranış ilkesi oluşturmuştu. Bir kişi çok fazla çalışmamalıydı, yoksa bir düzen bozucu sayılıyordu. Bir kişi daha az da çalışmamalıydı, yoksa bir kaytarıcı sayılıyordu. Ek olarak grup bu ilkeye uymasını sağlamak için benzerine az rastlanır düzeyde yaratıcılık gerektiren bir yöntem geliştirdi. Çok fazla ya da çok az çalışan herhangi bir kişi haklanabilirdi. Haklamak karşı çıkanın kolunun yukarı bölüme güçlü bir yumruktan oluşuyordu. Bu yalnızca acı vermekle kalmıyor, aynı zamanda grubun kabul edilmiş davranışına ters düşme için simgesel bir ceza işlevi de görüyordu. Cezayı herhangi bir grup üyesi uygulayabilirdi ve haklanan kişi karşılık veremezdi. Cezayı ve beraberinde getirdiği onaylanmamışlığı kabul etmek zorundaydı. Haklama, üyelerin kabul edilmiş düşünce, değer ve davranışlara uymalarına neden olan her grupta bulunan baskı türlerinin yalnızca çarpıcı bir örneğidir. İkna etme, gruptan atma tehditleri, doğrudan cezalandırma ve ödül teklifleri ile gruplar bireylere uymaları için baskı yaparlar. Eğer uyarlarsa kabul edilirler ve kendilerine karşı iyi davranılır. Eğer uymayıp ayrı kalmayı sürdürürlerse sonuçlara katlanmak zorundadırlar. Gruptan ayrı düşen birisi olmama isteğinin gücü kişiden kişiye ve durumdan duruma değişir. Bazı insanlar bunu hiç hissetmeyebilir, hatta ayrı düşmeyi yeğleyebilirler ve bazı koşullarda çoğu insan gruba uymamayı tercih edebilir. Fakat çoğu insanda çoğu koşullarda bundan kaçınma yönünde bir eğilim vardır. Kuşkusuz uyma durumu bireyin gruptan ayrı düşme korkusunu artırmak için çok iyi düzenlenmiştir. Herkes bir görüş bildirmekte ve o bu görüşün yanlış olduğunu bilmektedir. Kendi kafasında zaten bir ayrılıkçıdır. Fakat gruba katılıyormuş görünmekle öteki insanları farklı görünmekten kaçınabilir. Böylece büyük bir çelişki içindedir. Bir yandan kendi duyguları ve zekası ona grubun yanlış olduğunu söylemektedir. Öte yandansa bütün grup üyeleri aynı fikirde anlaşmaktadır ve eğer onlara katılmazsa dışarıda yalnız başına kalacaktır. Ayrı düşünme korkusu ile kendi fikrine güven eksikliğinin birlikte etkisi çoğu kez kişinin uymasına neden olacaktır. Bu iki güdünün gücü duruma bağlı olarak oldukça değişir ve tartışacağımız etmenlerden her biri bu iki temel güdüyü nasıl etkilediği açısından anlaşılabilir. Grupta söz birliğinin etkisi. Uymaya yol açan çok önemli bir etmen grup görüşünde söz birliğidir. Bir kişi herkesin üzerinde anlaştığı bir grup kararı ile karşılaştığında kendisini uyma yönünde zorlayan büyük bir baskı altındadır. Bu koşullar altında hiç değilse eş koşullarında 3 kişilik çoğunluğa yaklaşık %35 uyma görülmektedir. Ancak grupta söz birliği yoksa uyma oranında çok çarpıcı bir düşüş gözlenmektedir. Bir kişi bile grubun geri kalan üyelerine karşı çıktığında uyma davranışı hemen alışılmış düzeyin yaklaşık 1/4'üne düşer. Bu grup küçük olduğunda doğrudur ve grup oldukça büyük olduğunda 15 kişiye kadar da geçerli görülmektedir. Bu olgunun en etkileyici yönlerinden biri gruba uymayan diğer kişinin kim olduğunun hiç önemli olmamasıdır. Saygınlığı yüksek, saygınlığı düşük, uzman ya da uzmanlığı olmayan birisi olmasına bağlı olmaksızın bir kişi gruba katılmadığında uyma yaklaşık 1/4 oranında düşmektedir. Eş 1951, Morris ve Miller 1975. Bir çalışmada Maloff ve Lott 1962, Güneyli yani ABD, beyaz öğrenciler standart eş koşullarında yanlış yanıt veren söz birliği etmiş çoğunluklarla karşılaştılar. Sonra grup içindeki zenci bir öğrenci çoğunluğa karşı çıkarak söz birliğini bozdu. Uyma oranı hem önyargılı ve hem de önyargısız öğrenciler için büyük ölçüde düştü. Gerçekten gruba karşı çıkan zenci öğrenci, gruptan ayrı düşünen beyaz bir öğrenci kadar uyma oranının düşmesine neden oldu. Öyle görülüyor ki çoğunluktan ayrı düşündüğünü açığa vuran birisinin varlığı bu kişiye karşı duyguları ne olursa olsun birey için her zaman kendi düşüncesini ifade edebilmeyi kolaylaştırmaktadır. Dahası bu etki gruba karşı çıkan diğer kişinin de yanlış yani bir başka yanlış yanıt verdiği durumlarda da görülmektedir. Çoğunluk A dediğinde diğer kişi C derse ve doğru yanıt B ise demek herkesin bir tek yanlış yanıt üzerinde söz birliği ettiği duruma göre daha az uyma eğilimi göstermektedir. Kısaca grupla herhangi bir uyuşmazlık gruptaki bir kişi için kendisiyle kimsenin aynı fikirde olmamasına karşın bağımsız kalmayı kolaylaştırmaktadır. Allen ve Levine 1971 tarafından yapılan bir çalışmada denekler ya söz birliği etmiş bir çoğunluk ya dördüncünün doğru yanıtı verdiği 3 kişilik bir çoğunluk ya da dördüncünün çoğunluktan farklı ve daha da yanlış bir yanıt verdiği 3 kişilik bir çoğunluk içine konuldular. Denekler 3 tür yargı belirttiler. Eşin kullandıklarına benzer algısal değerlendirmeler, Hawaii'nin bir eyalet olup olmadığı gibi bilgiler ve doğru yanıtı bulunmayan ama çoğunlukla seçilen yanıtları bulunan tutum cümleleri. Sonuçlar çizelge 11.1'de görülmektedir. Her 3 yargı türü içinde söz birliği içindeki çoğunluk, söz birliğinin bulunmadığı koşulların ikisinden de fazla uymaya yol açmıştır. Etkinin algısal yargılar için en güçlü, bilgi cümleleri içinse en güçsüz olduğu görülmektedir. Çizelge 11.1. söz birliği etmiş çoğunluklar ile ya doğru yanıtı veren ya da çoğunluktan daha da yanlış bir yanıt veren bir ayrılıkçıları bulunan çoğunlukların neden oldukları uyma oranları. Söz birliği, algı için 0.97, bilgi için 0.78, tutum için 0.89. Doğru yanıtı veren bir kişi, algı için 0.40, bilgi için 0.43, tutum için 0.59. Çoğunluğun kimden daha yanlış yanıt veren bir kişi, algı için 0.47, bilgi için 0.42, tutum için 0.72. Kaynak Ellen Bellivine'den 1969 uyarlanmıştır. Çok ilginç bir bulgu, hem algısal ve hem de bilgisayar maddeler için uyma düzeyinde dördüncü deneyin doğru yanıt verdiği durumla çoğunluğunkinden de yanlış bir yanıt verdiği durum arasında hemen hemen hiçbir farkın bulunmaması idi. Uymayan üye deneyin kendi yanıtına göre çoğunluğunkinden çok daha yanlış bir yanıt verdiğinde bile uyma yarı yarıya düşmekteydi. Tutum cümlelerine ilişkin sonuçlar daha az açıktı. Bunlarda karşı çıkan üye deneyinkiyle aynı görüşü belirttiğinde çok farklı bir görüş belirttiği durumda olduğundan birazcık daha az uyma görülüyordu. Fakat bu durumda bile çoğunluğun söz birliği ettiği durumdakinden daha az uyma davranışı gözleniyordu. Wilder ve Allen 1973 tarafından yapılan bir çalışma, gruba karşı çıkan üyenin de yanlış olduğu durumlarda bile söz birliğini bozmanın tutum cümleleri üzerinde iyi işlediğini göstermektedir. Bu deneyde bir kişi ya doğru yanıtı vermiştir ya da yanlış çoğunluğa göre ölçeğin öteki ucunda bir yanıt vermiştir. Diğer bir deyişle ikinci durumda hem çoğunluk ve hem de çoğunluğa karşı çıkan kişi yanlıştır. Fakat deneyin kendi yanıtı bu ikisi arasına düşmektedir. Bu koşullar altında söz birliğinde herhangi bir çözülme uyma davranışını büyük ölçüde azaltmaktaydı.